Kitabın adı Ya Gazi Paşa Duyarsa, yazarı Erdal Sarızeybek, 18. ayrım. Gaziantep Askeri Savcılığı. Gaziantep Askeri Savcılığından gelen talimatı biliyorsunuz. Bizi oraya çağıran Askeri Savcı Yüzbaşı Tezer Güven'i de biliyorsunuz. 12 saat aralıksız ifademi aldığını da biliyorsunuz. Ve de şu 12 saatin canımızı ne kadar sıktığını da. Gaziantep cephesi bir daha hiç konuşmadı, hiç harekete geçmedi. Açtığımız bütün telefonlara henüz karar vermedim, araştırıyoruz şeklinde cevap verdi. Öyle bir hale geldim ki yapayalnız, kendimi savunamıyorum. Aralık 2003'te açılan bu cephe hep ihtiyatta kaldı. Zamanı geldiğinde diğer cepheleri takviye için. Yazdığımız dilekçeleri işleme koymadı. Gerçekten de görevini yaptı. Haziran 2004'e kadar sabırla bekledi. Gelişmeleri izledi diğer cephelerdeki. Ne zamanki takviyeye ihtiyaç oldu, inanın bana Hızır gibi yetişti Ankara cephesinin yardımına. Tam Haziran ayında ve de 11'inde. Belki Hızır bile bu kadar ani, bu kadar çabuk yetişemezdi yardıma, ihtiyaç duyan mazluma. Üstelik bir karar da vermedi. Birçok karar verdi. Yetkisizlik, görevsizlik, kovuşturmaya yer olmadığı ve de iddianame. Bu birçok karar birçok cephe açtı. Savaşın en kızgın günleriydi hatırladığım. Oyun nasıl kuruldu? Bunu inanın anlamadım ben. Bu oyuna Cengiz Paşa'nın da ne amaçla dahil olduğunu da anlayamadım. Sanırım Ekim-Ocak ayları arasında gelişen durumların muhasebesini yapıyor, kendi emrinde çalışan bir subaya bu denli haksızlık yapılmış olması belki de vicdanın rahatsız ediyordu. Sakal ve bıyık misalinde olduğu gibi Urfa'ya destek verse Ankara, Ankara ki geleceği tayin eden bir makam, bu işten hiç hoşlanmayacaktı. Ankara'ya destek verse, bir vicdanını ve bir de bizi karşısında görecekti. Ankara cephesini takviye etse, etmesine belki edecek ama elde makul ve geçerli bir neden olması gerek. O da yok, edemiyor çaresiz. Sanırım bu iki cephe arasında bir bocalama dönemi yaşandı Diyarbakır'da. Bunu nereden anlıyoruz? Şuradan anlıyoruz. Önce Urfa'da yapılan başarılı ve diğer illere örnek teşkil eden çalışmalarımız takdirname ile ödüllendirildi. Sırasıyla Diyarbakır Kolordu Komutanı, ardından Şanlıurfa Valisi ve nihayetinde Cengiz Paşa şahsımıza takdirname gönderdi. Ankara'dan gelen idari tahkikat heyeti sonrasında üç önemli makamın çalışmalarımızı takdir ettiklerini ifade eden yazılar göndermesi, bir bakıma bizi desteklediklerinin, suçsuzluğumuza olan inançlarının bir ifadesiydi. Aralık ayında 2003'ün Tosun Paşa hakkında hem dolandırıcılık hem de bize iftira atmaktan dava açılması, 20.000 YTL'lik manevi tazminat davasının normal seyrini takip etmesi üzerine 19 Aralık'ta bir dilekçe yazdım. Tosun Paşa hakkında açılan davalara ilişkin iddianameleri gönderdim. Bu gelişmeler gerek Ankara ve gerekse Diyarbakır cephelerinde sessiz bir bekleyişin doğmasına yol açtı. Bu bekleyiş Mart ayına kadar devam etti ve bu ara Urfa hattının karşı atağı ortalığı karıştırdı. Nasıl mı anlatayım? Israrla yaptığım müracaatlara rağmen hakkımda düzenlenmiş idari tahkikat raporunu alamamıştım. Diyarbakır'a dilekçe veriyorum, o gidiyor Ankara'ya. Ankara cevap veriyor, git Gaziantep'e, Antep'e gidiyorum. Diyor, tahkikatın selameti açısından sakıncalı. Bir türlü aleyhimde kullanılan rapora ulaşamadım. Ama oldukça ağır bir rapor olduğu yolunda çeşitli söylentiler var. Yalçın Bey hakkında dolandırıcılık davasının görüldüğü Asliye Ceza Mahkemesi'ne müracaat ettim. Söz konusu raporun davaya dahil edilmesi için. Sadece ben mi? Yalçın Bey de bu raporu talep etti. Hayret, bir dolandırıcı askeri heyetin yazmış olduğu bir rapordan medet umuyordu. Niye ki? Bunu da anlamakta gecikmeyecektim. Çünkü rapor onun lehineydi. Nihayet ve sağ olsun hakim Adnan Rahmi Karaçam sayesinde Mart ayında ünlü rapora ulaştım. Aman Allah'ım, 14 ağır suçlama. Neler var demeyeceğim. Neler yoktu ki raporda? Kısaca satır başları. Albay Sarı Zeybek'in Yalçın Tanfer ile ilişki kurmasının ve geliştirmesinin sebep ve amacının kendisini ön plana çıkarmak ve dolayısıyla terfide kendisine avantaj sağlamak olduğu sonucuna varılmıştır. Bu 25. sayfa başı. Bir de aynı sayfanın sonu var. Dolayısıyla Albay Sarı Zeybek'in Şanlıurfa'daki aşiretlerin ileri gelenlerinden bazılarını tanıyan ve iyi ilişkileri bulunan Yalçın Tanfer'den kendisini ön plana çıkarmak ve bunun sonucunda da terfide kendisine avantaj sağlamak amacıyla faydalanmak isteyerek yakın ilişki içine girdiği, ancak Yalçın Tanfer'in daha uyanık davranarak kendisini kullandığı ve bunun sonucunda da toplum nezdinde jandarma teşkilatının itibarının zedelendiği sonucuna varılmıştır. Bunlara bir şey demedim. Olur ya, kul bu, hata onun için. Sonra Van'da General Uygun demiş. Erdal da kendini ön plana çıkarma hastalığı var diye. Diyarbakır demiş, kendini ön plana çıkarır diye. Tüm bu makamlar yalan mı söylemiş yani? Buyurun size bir de rapor. Ne diyor kendini ön plana çıkarır? Niye? General olmak için. Bizde böyle mi general olunuyormuş? İnanın anlayamadım. Zira bütün bildiğimiz saray oyunlarıyla general olunmaz. Dedim ya, bunlara bir şey demedim. Demedim ama son cümle aynı Şener Paşa'nın sorduğu 7. soru gibi çok ağır geldi. Neydi bu son cümle? İç Hizmet Yönetmeliğinin 86. maddesinde belirtilen her askerin ahlakının ve yaşayışının kusursuz ve lekesiz olması, ahlaksız kimseler düşüp kalkmak, yalancılık gibi fenalıklardan sakınması, göz boyamaktan, şahsi arzu ve isteklerin temini peşinde koşmaktan, aklını herkesin yükseğinde görerek kendini beğenmekten, şöhret için iyi sayılmayacak derecede hırs göstermekten kendisini koruyup çekinmesi gerektiği hükmüne aykırı olması karşısında Albay Sarı Zeybek'in vasıflarının her askerde bulunması gereken ahlaki ve manevi vasıflardan iyi ahlak sahibi olmak hükmü kapsamında ve amirlik ve komutanlık için gerekli vasıflar yönünden değerlendirmeyi gerektiği kanaatine varılmıştır. Açıklanan sebep ve gerekçelerle, olay ve iddialar ile Albay Sarı Zeybek'in eylemleri ile ilgili olarak hazırlanacak suç dosyasının yasal işlem yapılmak üzere adli makamlara intikal ettirilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Takdir ve tensiplerinize arz ederiz. 10 Kasım 2003 İmza Levent Ersöz Tuğgeneral İstihbarat Başkanı. İmza Atilla Uğur Jandarma Kıdemli Albay Mali ve Teknik Daire Başkanı. İmza Mehmet Şimşek Hakim Yüzbaşı Mevzuat Şube Müdürü. Parantez içinde yasal işlem 12 Kasım. İmza Komutan Şener Eruygur Orgeneral. Bu rapor tarihe geçecek, inanın. Ben unutmadım ve unutmayacağım. Çocuklarım da unutmadı ve unutmayacaklar. Her yerde herkese anlatacağım unutulmaması için. Özellikle dipnotlarda bütün evrakların tarih ve sayılarını size verdim. Bu evraklar her yerde var. Master ya da doktora tezi bile olabilir, inanın. Bu evrakların gizliliği de yok. Hepsi sivil ve askeri mahkemelere intikal etmiş. Basında bile yer almış, aleniyet kazanmış bir dava bu. Neyse, dalıp gitmeyeyim. Zira size anlatacaklarımız daha bitmedi. Şimdi anladık o bilgi notunun ne işe yaradığını. Diyarbakır'dan adli müşavir Sadrettin Aktaş isimli albaya gönderilen. Heyetimiz bizim için yazılanları nasıl belgeleyecek? Buyurun size bilgi notu olarak yazılmış bir değerlendirme. Delil, hem de Ankara'nın en güçlü delili. Tabii Sadrettin Albay'a göre. Kendileri hukukçudur. Hem de hakim sınıfından. Bilgi notu ne zamandır mahkemelerde delil olarak kabul görüyor? Milli İstihbarat Teşkilatımız bile bilgi notunu yazarken altına not düşüyor. Bu belge delil olarak kullanılamaz diye. Neyse, tamam karar verilmiş zaten onu anladık da şunu anlayamadık. Bu bey ile görüştüğümüz için bize her şeyi dediniz. Raporun sonunda da var zaten. Bize dediniz, kabul de. Bu Tosun'u 6 yıldır tanıyan ve onunla görüşen İsmail Evci Paşa ne olacak? 20 yıldır bu Tosun'la görüşen Veli Küçük Paşa ne olacak? Peki ya Nurettin Çakır Paşa? O da tanıyor bu Tosun'u. Bunlar bildiklerimiz. Peki ya bilmediklerimiz? Buyurun size İsmail Evci Paşa'nın yeminli ifadesi. Ben 1994-1997 yılları arasında Manisa Kırk Ağaç Jandarma Komando Alay Komutanı olarak görev yaptığım zaman da bu şahsi yani Yalçın Tanfer'i halen emekli olan Veli Küçük Paşa ile birlikte gelerek benimle tanıştı. Veli Küçük Paşam görüşmemiz sırasında bana Yalçın Tanfer'i çok iyi tanıdığını, kendisinin Salihli'de oturduğunu, kendisiyle kişisel arkadaşlığı olduğunu, devlete çok yararlı bilgiler verdiğini ve kendisine kefil olduğunu söyledi. Ben Şırnak'ta Tugay Komutanlığı görevimi yürüttüğüm sırada Yalçın Tanfer 5 ya da 6 kez benim yanıma gelmiştir. Benim yanıma geldiğinde Yalçın Tanfer'in yanında tanımadığım şahıslar da oluyordu. Yalçın Tanfer'i haber alma elemanı olarak tanıdığım ve kabul ettiğim için kendisi de sürekli olarak Kuzey Irak ve Suriye tarafına gelip geçtiğini bana söylediği için ve bu şahısların da kendisiyle birlikte haber toplamada görevli olduğunu söylüyordu. Anladım. Bir tane yeminli ifade yetmeyecek. O halde 1. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nin aldığı ifadeye bir göz atalım. Yalçın Tanfer isimli şahısla 1996 yılında Kırk Ağaç Alay Komutanlığı yaptığım dönemde tanıştım. Kendisini bana istihbarat görevlisi olarak tanıtmıştı. Buna uygun da konuşmalar yapıyordu. Ben de inanmıştım. Çeşitli konuşmalarında komuta kademesiyle irtibatının olduğunu söylüyordu. Ağustos 2003 ayında Erdal Albay telefonla beni arayarak Yalçın Tanfer'in B-TİK sorgusunu yaptığını, kişinin uyuşturucu madde bulundurmak suçundan sabıkasının olduğunu, bu şahsa halen güvenip güvenemeyeceğini sorduğu doğrudur. Ben de kendisine bu şahsın komutanlarımızın istihbarat elemanı olduğundan çok yakın olduğunu, kendimin güvendiğimi söyledim. Ben hiçbir zaman Yalçın Tanfer için doğrudan Genelkurmay Başkanımızın yani Sayın Özkök adamı demedim. Ancak en büyük komutanımızın adamı dedim. Bunun da nedeni Genelkurmay Başkanımız da Manisalıydı, Yalçın Tanfer de Manisalıydı. Her ikisi de Salihli ilçesindenmiş. Hatta Yalçın'ın anlatımıyla akrabaymışlar. Gerek memleketinde gerekse Ankara'da komutanın evine rahatça girip çıkabiliyormuş. Benim burada vurgulamak istediğim Genelkurmay Başkanı ile bu ilişkisidir. Ne diyeyim başka? Başka ne söyleyeyim? Ama inanın bu raporu taşımak mümkün değil. Bu raporun hesabı sorulmalı ama nasıl? Biz gene dönelim şu tarihi rapora. Bakın suç olmadan bir insan nasıl suçlanırmış görün. Yalçın Tanfer şikayet dilekçesinde ve Salihli kapalı cezaevinde yapılan görüşmede Albay Sarı Zeybek'in "Bak ben ne işlerle uğraşıyorum. Bizim genel komutan çiçek ve ağaç işleriyle uğraşır, jandarmalığı bilmez. Bizi değil kurmayları sever. Benden evvelki alay komutanı Urfa'yı rezil etti ama kurmay olduğu için onu severler. Nurettin Çakırpaşa'nın hanımı ressamdır. Bizim yalaka subaylara resim satar şeklinde sözler sarf ettiğini iddia etmiştir. Albay Sarı Zeybek ifadesinde bu sözleri söylemediğini belirtmiştir. Alınan ifadelerde Albay Sarı Zeybek'in bu sözleri sarf ettiği konusunda doğrudan bilgi sahibi olan herhangi bir kişiye ulaşılamamıştır. Bu şekilde iki kişi arasında geçen bir konuşmanın detayları konusunda delil etmenin güçlüğü karşısında sadece Albay Sarı Zeybek'in jandarma genel komutanına ve kor general Çakır'a yönelik sözleri Yalçın Tanfer'in şikayet dilekçesinde belirttiği tarzda söylendiği konusunda doğrudan bilgi sahibi olan bir kişiye ulaşılamadığı kabul edilerek sonuca varmanın hukuka uygun bir hareket tarzı olmadığı açıktır. Anlayamadım, ne dediniz? Delil bulamadık dediniz, doğru mu? Yani bu sözlerin söylenip söylenmediğine dair elinizde delil yok. Peki delil yoksa bu son cümlenin anlamı ne? Delil yok diye soruşturmayı bitirmek hukuka uygun hareket tarzı değil, öyle mi? Bilmem ama bu satırları okuyan hukukçularımız elbet vardır. Şimdi bu raporu yazan da bir hukukçu, üstelik hakim, hem de yüzbaşı. Ne diyor? İnanın ben anlamadım. Yani bu hukukçu yüzbaşı diyor ki, delil yoksa bile soruşturma açar ve suç isnat ederiz. Delil olmadan, hem de hukuken geçerli, inandırıcı, somut bir delil olmadan bir insan nasıl suçlanabilir ki? Madem bir oyun oynanıyor, hiç değilse kuralına göre oynanmalı. Oynamalı ki görenler de bakın burada bir oyun var hem de ne güzel desin. Neyse ben anlamıyorum bu işlerden. Bu yüzbaşı hem de hukukçu elbet bizden iyi bilir hukuk ve adaleti. Biz devam edelim bakalım delil olmadan suçlama nasıl oluyormuş bir görelim. Bu nedenle bir kişinin bu nitelikte sözleri ancak sonuçlarını düşünemeyecek kadar fütursuz olduğu bir durumda veya sır saklayacağına inanacak kadar kendisiyle samimi ve yakın ilişki içinde olduğu bir kişi sohbet ortamında söyleyebileceği dikkat alınarak ayrıca bu konuların varlığı ve boyutu araştırılmıştır. Tahkikatın Manisa ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan her iki bölümünde de ifadesine başvurulan kişilerin Albay Sarı Zeybek'in alkol kullandığını ancak kılık ve kıyafetini bozacak ve kendisini kaybedecek kadar içmediğini beyan etmeleri karşısında Albay Sarı Zeybek'in her zaman kendinde olduğu dolayısıyla söylediği sözlerin sonuçlarını düşünmeyecek kadar fütursuz olduğu bir durumun bulunmadığı kanaatine varılmıştır. Bilmiyorum ki fütursuz olsaydık acaba bu rapor nasıl yazılacaktı? Devam ediyor bizim için raporuna heyetimizin bir hukukçusu olan Hakim Yüzbaşı. Buna karşın daha önce açıklandığı şekliyle Albay Sarı Zeybek'in Yalçın Tanfer ile sır saklayacağına inanacak kadar samimi ve yakın ilişki içinde olması sebebiyle bir sohbet ortamında Albay Sarı Zeybek'in Yalçın Tanfer'e şikayet dilekçesinde belirtilen sözleri sarf etmesinin mümkün olduğu değerlendirilmiştir. Gene anlamadım. Delil yok ama bu mümkün olabilir mi diyorlar. İyi. Şimdi sonuca gelelim. Albay Sarı Zeybek'in, bak ben ne işlerle uğraşıyorum. Komutan ağaç ve çiçek işleriyle uğraşır, jandarmalığı bilmez. Bizi değil, kurmayları sever. Benden evvelki alay komutanı Urfa'yı rezil etti ama kurmay olduğu için onu severler şeklinde sözleri sarf etmek suretiyle amiri konumundaki jandarma genel komutanını görevini bilmemek ve personel arasında ayrımcılık yapmakla suçlamak suretiyle askeri ceza kanununun 85. maddesinde öngörülen amire hakaret suçunu işlediği. Bir bilen varsa söylesin lütfen. Ben gene anlamadım. Şimdi delil yok ama biz amire hakaret etmişiz öyle mi? E bununla kalsa iyi ama ne derdi? Devam ediyorlar. Albay Sarı Zeybek'in Nurettin Çakırpaşa'nın hanımı ressamdır. Yalaka subaylara resim satar şeklinde sözler sarf etmek suretiyle üstü konumundaki kor general Çakır'ın rütbe, makam ve mevkisini kötüye kullanmakla suçlamak suretiyle askeri ceza kanununun 85. maddesinde öngörülen üste hakaret suçunu işlediği. İşte böyle. Ne yapalım şimdi? Yapacak bir şey yok ki. Askeri savcımız Tezer karar verene kadar bekleyeceğiz. O halde hep beraber bekleyelim. Çaresizlik çok kötü bir şeymiş. Bu raporu okuyunca anladım. Bir insanı çaresiz bırakmak ne kötü. Dilin kemiği yok derler. Doğrudur ama eksik. Bana kalsa elin de kemiği yok. Dil istediğini söylüyor, el de istediğini yazıyor. Ne kadar çırpsanız faydasız. Raporu ilk okuduğumda şaşkınlığımdan ve de kızgınlığımdan kıpkırmızı oldum. Soğuk soğuk terledim. Hala hatırlıyorum o günü. Okudukça hayrete düşüyor. Nasıl olur da diyorum içimden. Hani kızgınlık kızartır insanı da şaşkınlık da kızartırmış. O zaman öğrendim. Düzelir dedim içimden. Her şey düzelir. Böyle soruşturma olmaz dedim. Ama ne zaman ki şu apo lafını duydum, anladım ki düzelecek bir şey kalmamış. Bitmiş ya da bitirmişler her şeyi var olan aramızda. Kemiği olmayan elin yazdığı şu rapora geçen tutanağa bir bakalım. İnanın bu tutanaktan haberimiz yok. Kendi kendilerini tutmuş ve işleme koymuşlar. Albay Sarı Zeybek'in her fırsatta yapılan idari tahkikatın yönteminin hatalı olduğunu, doğru hareket tarzının kendisinin Ankara'ya çağrılarak iddiaların doğru olup olmadığının sorulması olduğunu, vatan hainleri hatta APO hakkında dahi böyle bir soruşturma yapılmadığını ifade ederek jandarma genel komutanını görevini kötüye kullanmakla suçlamak suretiyle askeri ceza kanununun 85. maddesinde öngörülen amire hakaret suçunu işlediği. Aman sakın ne önemi var demeyin, anlatacağım size. Bu tutanaktan ve bu suçlamadan yargılandım ve hatta açığa bile alındım ben. Şaşkınlığım şu, bu nasıl hakaret? İşte bu tutanak olduğu gibi rapora, bu rapor olduğu gibi iddianameye geçti. Dava açıldı ve açığa alındım. İnanmasanız da gerçek bu. Bütünüyle raporu okuyunca sizin de tahmin ettiğiniz gibi kanımız yüreğimizi dolaşarak sıçradı beynimize. Hemen bir şikayet dilekçesi yazdım. Bana savunma hakkı verilmediği için, anayasal haklarımın kullanılmasının engellendiği için. Tabii yazdığımla kaldım. Değişen bir şey olmadı, dilekçeye işlem yapılmadı. Bu ara size söylemeyi unuttum. Yüce Allah'ın işine, hayrına bak. Şanlıurfa'daki Asliye Ceza Mahkemesi bizim Yalçın Bey'i dolandırıcılık suçundan mahkum etmez mi? Bak Yüce Allah'ın hayrına. Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere sanık Yalçın Tanfer'in Türk Ceza Kanunu madde 71 ve 72 uyarınca hakkında verilen hapis ve para cezaları toplanarak neticeden 9 yıl 6 ay hapis ve 74 milyar 985 milyon TL ağır para cezası ile cezalandırılmasını. Bir yandan idari tahkikat raporunun ortaya çıkması ve aynı anda da Yalçın Bey'in hüküm giymiş olması bizi epey güçlendirdi. Bu güçten de cesaret alarak şikayet dilekçesini gönderdim. Bu dilekçede hem tahkikat heyetini, hem Gaziantep askeri savcısına, hem de bizim adli müşavir Saadettin Albay'a yönelik suçlamalarda bulundum. Bulundum da ne oldu? Hiç. Üzerlerine almadılar bile, cevap vermediler bile. Allah yürü ya kulum diyor ya, iftira davası da 27 Nisan'da sonuçlanmaz mı? Sonuçlanıp da Yalçın Bey 6 ayda oradan hapis almaz mı? Ey Allah'ım sen ne büyüksün. Bu kararda benim hem Ankara hem Diyarbakır hem de Gaziantep'e ivedilikle ulaştırdım. Ulaştırdım da ne oldu? Hiç. Gaziantep askeri savcısı dosyayı kapatmadı. Meğer pusuya yatmış ama siz nereden bileceksiniz ki? Hayat oldu bize cehennem. Askeri savcı oyalıyor da oyalıyor dosyayı. Şimdi bu ne demek? Bilmiyorsunuz ama bu çok önemli Ankara için. Nasıl mı? Anlatayım. Askeri savcıdaki soruşturmanın kapanmaması demek, siz başta dolandırıcılık dahil birçok ağır, yüz kızartıcı suçlardan soruşturma altındasınız demektir. Peki bu ne demek? Bu şu demek. Ağzınızla kuş tutsanız sizden adam olmaz demek. Yalçın Bey'in tüm suçlamalardan mahkum olmasına rağmen bizim hala soruşturma altında tutulmamızı anlamak mümkün değil. Ama kime anlatacaksınız ki bunu? Aldırmıyorlar ki. Belki hukuk dedikleri budur diyorum içimden ama bu sefer de akıl isyan ediyor. İnsanın kendi aklı kendine nasıl isyan edebilir ki? Neyse, siz ne olursanız olun, ne isterseniz isteyin, önce onların ne istediği önemliymiş. Sonunda bunu anladım. İnanın, cehennem hayatı bizim yaşantımızın yanında ne ki? Ailemiz matem havasına girdi. Çocuklar gelecekten endişeli. Biz kimsenin yüzüne bakamaz olduk. Her gün can sıkkın, her gün ayrı bir üzüntü. Bir anlamı da yok yapılanların ama yaptılar işte. Adli müşavirimiz Sadrettin Albay için hava nasılsa hoş. General olacakmış Ağustos'ta, öyle diyorlar. İnanın hiç uyuyamaz oldum. Sabretmek mümkün değil. Aldırmamak mümkün değil. Hesabı sormamak ise hiç mümkün değil. Urfa Adliyesi olayın tüm cephelerini öğrendi. Onlar bana sormaya başladı. Nasıl olur albayım, hele ki orduda nasıl olur bu iş dediler. Bir cevap bulamadım verecek ama dedim ki bu kulların hatası, kurumların suçu yok ki. Yalçın Bey'in iftiradan 6 ay hapis aldığı kararda adliye tarihimizde belki de hukuk tarihimizde ilk kez sivil bir mahkeme askeri bir soruşturma hakkında değerlendirme yaptı. Ve bu yaptığınız vicdansızlıktır dedi. Dedi ama nafile. Bakalım ne demiş Şanlıurfa Asliye Ceza Mahkemesi? Sanık Yalçın Tanfer'in dilekçesinde belirttiği ve müşteki Erdal Sarızeybey'in ağzından çıktığı iddia edilen genel komutanlara yönelik bir takım lafların ispatı mümkün değildir. Bu haliyle doğruluğu şüphe götürür, geçmişinde ve şimdi bir takım suçlar işlemiş ve suç işlemeye meyilli bir kişinin yazmış olduğu dilekçe sonucu müşteki Erdal Sarızeybek hakkında yeterince araştırma ve soruşturma yapılmadan ortada sanığın beyanından başkaca bir delil bulunmadan kapsamlı ve yoğun bir suçlamada bulunarak soruşturma açılması ve hakkında ceza istenmesi de vicdana uygun bulunmamıştır. Allah aşkına sorarım size bu ne demek? Daha ne söyleyeyim? Dayanamadım. İnanın dayanamadım artık bu hayata. Biz uyumuyorsak onlar da uyumasın dedim. Dedim ve soluğu doğru Asliye Hukuk Mahkemesi'nde aldım. Bu idari tahkikat heyetinde bulunan kişilerin kişilik haklarıma haksız saldırıda bulundukları gerekçesiyle 30.000 YTL'lik manevi tazminat davası açtım. Ertesi gün olay basındaydı. İşte haber. Albaydan Paşa'ya dava. Akşam gazetesi. Cezaevinden alay komutanını şikayet eden dolandırıcının mektubu üzerine karargah harekete geçti. Soruşturma açılan alay komutanı meslektaşlarıyla mahkemelik oldu. Şanlıurfa'da geçen yıl jandarma tarafından düzenlenen operasyon sonucu yakalanan sahte generalin ifadeleri, jandarma alay komutanını biri Tuğ General olan 3 meslektaşıyla karşı karşıya getirdi. Şanlıurfa İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri kendisini Genelkurmay Başkanlığına bağlı Güneydoğu Anadolu Bölgesi İstihbarat Komutanı olarak tanıtıp iş adamlarından para topladığı gerekçesiyle Y.T.'yi gözaltına aldı. Y.T.'nin Gaziantep'te TSK'ya ait bir istihbarat binası inşa edeceğiz. Bu nedenle yardımınıza ihtiyacımız var diyerek 6 ay boyunca Güneydoğu'daki bazı illerde para topladığı anlaşıldı. YT'nin kaldığı yerde 175 milyar lira bulundu. Mahkemeye çıkarılan YT dolandırıcılık suçundan mahkum oldu.